Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Ben başlayacaktım Mehmet bu hafta. Hemen atladım.
Hadi sen başla dedim, ben de başladım.
Hazır mısın dedim. Sen bir baktım açılışı yapmışsın. Neyse, tamam, olsun, canın sağ olsun Mehmet.
Evet, bir cuma akşamı 8, gene geç bir saatte kayda girdik. Anca fırsat oldu.
8:20 mi geçti? Evet. Benim bu iPad'ımı bir türlü ayarlayamadım ya, 9:30 gösteriyor, 9:20 gösteriyor.
Seviniyorsun.
Ben de endişelenmiştim.
Sen de şu iPad'i efektif kullanamama konusunda çok başarılısın, öyle diyeyim yani.
Aslında çok efektifim de sen görmüyorsun bence.
Saat bir defa doğru değil yani, en başta ondan başlıyor.
O olur, saat düzelir.
Gereksiz yerlerde pınk pınk ötüyor.
Şimdi iki dört diye hemen beni şikayet ediyorsun.
Evet. Ne var ne yok Türkiye'de?
Bıraktığın gibi Mehmet. Aynı.
Evet. Yeni bir şey yok. Ortalık toz duman. Bakalım pazar günü ne olacak? Daha doğrusu evet, pazar gecesi öğreniriz artık sonuçları. 3 aşağı 5 yukarı.
Bizim pazartesi günü okulda bazı enstitü ve işte fakülteden uyarı geldi. Uyarı değildi. Kesinlikle pazartesi günü sınav yapmayın. Yoklama da almayın. Hani dersler devam edecek ama öğrenciler hani zor durumda bırakılmasın. Hmm. Çünkü oy kullanmaya giden çok öğrencim var. Hmm. Benim de var. Öğrencilerimiz var. Öyle.
Tamam.
Hayırlısı.
Hayırlısı. Evet. Şey yok. Hayırlısı.
Evet.
Tamam. O zaman başlayalım. Buyur. Türkiye'den madem haberimiz yok. Geçen haftaki yayınımız bayağı temiz oldu. Niye? Poyraz uyuyordu. Bugün de Poyraz uyuyor.
Bu akşam.
Bu evet, saat 8:20 olmuş zaten. 7'den sonra 7:30 gibi mi uyuyor?
7:30.
Benim ilk haberim bebek uyutmak üzerine.
Aa, ben bunu gördüm.
Videosunu izledin mi?
Ya izlemedim çünkü bizim evladımız nasıl olsa uyuyor dedim.
Şimdi şöyle bir şey. Bebekler hep arabalarda çok rahat uyuyor ya. Bizimki de öyle.
Ford yapmış değil mi?
Evet evet, Ford yapmış.
Aha, okudum evet.
Bizimki de malum, hep bir yere gittiğimizde yolda uyuyuveriyor.
Trafikte olunca.
Tabii bunların sebepleri var. Bir tanesi hani bir belli bir gürültü. Hani elektrikli süpürgelerin gürültüsü, deniz gürültüsü.
Bu beyaz
gürültü denilen şey. Bir de işte arabanın sallanması falan. Bir beşik yapmış Ford. Aynen bunu. Bir araç gürültüsünü, motor gürültüsü çıkartıyor. Aracın mesela giderken
ışıkların yanından geçip gidiyorsun. Öyle led ışık.
Evet, aynen öyle. Sokak lambalarının yanından geçtikçe ışıklar gezip geçiyor. Hı-hı. Sen bunların hepsini cep telefonundan ayarlıyorsun, akıllı telefondan. Ne kadar hızlı gidecek, ne kadar sallanacak falan diye. Ve böyle aracı sen bir de şey yapmışlar. İlk başlangıçta saydam bir aracı kullanıp bak böyle kaydetmişler. Hı hı. Yani araç ne kadar yana yatıyor normal bir yolda, ne kadar sarsıntı oluyor. Bunu kaydedip bir prototip Ford 5'i yapmışlar.
Evet, evet. Videosunu izlememiştim ama olayın kendisini biliyorum. Bak, videosu da çok enteresanmış. Çok beğendim ama bizim artık yaşımız geçiyor. Büyüdük. Büyüdü yani Poyraz.
Ama işte uyutamadığında işe yaramaz mı?
Burada ben bile uyurum. Yani. Zaten çok uyku sorunum olduğu söylenemez ama.
Evet, ilk buluş haberimiz buydu.
Ben de buluş haberi yok. Aslında şöyle, yeni bir uygulama var. Bunu bana Ufuk mesaj attı. Geçen, yani bu hafta içi. Hatta dedi ki, bak dedi, Mehmet'le paylaşmıyorum. Seninle paylaşıyorum. Sen dedi sunarsın dedi. Hem işin tabii hem alışveriş hem eğitim kısmı var. O yüzden de biraz benimle paylaştı. Hı. Sanırsam. Şimdi Givin diye aynen yazı okunduğu gibi yazılıyor. Givin.com
Give yani G-I-V-I-N-E
Givin.co. Yalnızca niye mesela com değil, C-O diye ne var?
Bir uzantı var.
Var mı böyle?
Tabii tabii.
Değişik geldi bana. Hani sanki
mesela co-UK evet. Çok fazla artık bir sürü yeni uzantı da eklendi.
Hep
business var, fotoğrafi diye uzantı var. Nokta foto diye uzantı var mesela. Artık ticaret şeyi olarak. O belki co'da Kolombiya'da olabilir yani.
İşte bana sanki bir ülke kısaltmasıymış gibi geldi ilk olabilir. Başta da. Değil ama bu bir Türk girişimci, bir sosyal girişim.
Olabilir, başka bir ülkeden de alabilirsin.
Ha, değil mi? Öyle de olur.
Mesela Putio'yu kullanıyoruz. IO mesela sonu.
Yani?
Bilmiyorum nerenin.
Ha, şey, bilmiyor musun?
Bilmiyorum. IO.
Hiç merak etmedin
mi? Yok etmedim.
Şimdi ben de merak uyandırdım. Şimdi bu given.co dediğim gibi bir sosyal girişimci hikayesi. Şöyle kurucusu bir kadın, Başak Hanım, Başak Süer galiba. Bir çekirdek ekibi var. İşte teknik ekip, kurucu ortak gibi. Böyle bir app uygulama yapmışlar. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kullanmadığın eşyalarını burada satışa sunuyorsun. Aynı insanlar da artık senin gibi yapıyorlar. Ve alışveriş yapıyorsun. Kargo ücreti kesinlikle alıcıya ait oluyor. Ya da satıcıya mıydı? Neyse en nihayetinde satılan, elde edilen para gelir nereye gidiyor? Bunların Givi'nin anlaşmalı olduğu STK'lara gidiyor. Sivil toplum kuruluşları. Otizm derneği var. Gönüllüleri var.
Sen mi seçiyorsun nereye gideceğini yoksa onlar mı karar
veriyor? Hayır sen seçiyorsun istediğin. Ve o projeye STK'ya bağışlıyorsun. Veriyorsun desteğini. Şimdi elindekilerle değişim başlat. İşte bu bir sırt çantan, bir fotoğraf makinen olabilir, kullanmadığın bir eşyayı. Bir de satış gelirini aktarmak istediğin işte STK'yı kendin seçiyorsun. Genelde hani eğitim amaçlı bunlar. Türk Eğitim Vakfı var, dediğim gibi toplum gönüllüleri var ya da otizm derneği var. Sonuçta bir amaç için aslında alışveriş yaptığını fark ediyorsun. Ben böyle ilk işte bayağı bir sordum. Ya dedim hani hiçbir bunlara kar kalmıyor mu, gelir falan. %8 STK'ya, %2 de servis bedeli olarak Givin'e gidiyormuş. Sonuçta %2'lik.
Nasıl %8 o geri ve %2 diyorsan
şey, onda 8'i. Onda 2'si.
%20 şeyle çalışıyor. Fena çalışmıyor yani.
Değil mi? Çok masum.
Öyle çok masum değil.
Ben de yazdım yani bunu dedim nasıl sağlanacak? Hani sürdürülebilir olacak ya da kapital nereden geliyor? Sonuçta peki niye o zaman yüzde ile anlatmıyor da onda 8'de onda 2 diyor?
Çünkü insanlara daha algıda, az geliyor.
Değil mi? Evet. Daha az. Onda 2 olunca daha az. Aslında %20.
Evet %20 komisyonla
çalışıyor. Komisyonla çalışıyor.
Çok iyi oran yani.
Ama hani en yani.
Zaten gitti gidiyor da sattığında gitti gidiyor %10 komisyon alıyor. %20 komisyon alıyor burası. Düşünsene.
Gitti gidiyor %10 mu?
Tabii.
%15 falan değil miydi?
Ben bildiğim %10 komisyon alıyor.
İşte bu şeydi. Bu sosyal girişimi de işte modern kahramanlar olarak nitelendiriyor. Yani sen satış yaptığında ya da bir şey aldığında hani gelir STK'lara aktarılacak ya. Çalıştı işte mesela Koruncuk, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, dediğim gibi Tohum, Otizm, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na gidiyor. Ben deneyeceğim ama.
Bence ben böyle yapacağım ama. Ne yaparım biliyor musun? Gitti gidiyor da satarım. 100 liralık şeyi sonuçta parası 90 lirası bana geliyor.
Hı hı.
90 liraya yaparım. Bunda en azından 100 liralık şey satarsam burada 80 lirası gidecek.
Ya o da var tabii.
Yani sanki bu senin yardım yapmaya çalıştığın derneklerin web sitesinden sen kendin para bağışlayamıyor musun?
Bağışlıyorsun. Amaç bir destekte bulunmak. Yani gitti gidiyor da sen bir STK'ya bağışta bulunmuyorsun ki.
Hayır işte oradan gitti gidiyor da 100 liraya sattın. 90 lirası senin hesabına geldi mi?
Evet.
90 lira gelince 90 lirayı gönder parayı.
Tamam ama işte burada hem satışa sunduğun eşyalar var. Yani herkes aslında bir zincir gibi düşün. Hep bir fayda
için. Bu tamamen benim düşüncem. Bu sistemi kullanıp insanların yardım şeyini kullanıp içgüdüsünü diyeyim isteğini ondan faydalanıyor. %20 komisyon nedir?
Bak benim... burada öyle yazıyor. Çok affedersin. Toplam satış gelirlerinin onda 8'i satıcının seçtiği STK projesine, onda 2'si de servis bedeli olarak Givin'e aktarılıyor.
Niye? Ne servis sunuyor? Bu altyapı. Bir defa kurduktan sonra çalışıyor zaten.
Bir de
çok şöyle, ticari buldum yani.
Vallahi de. Sonra ben çok böyle heyecanlanmıştım. İşte Ufuk bahsettiğini inceledim falan. Bir de platform üstündeki satış gelirleri diyor ki herhangi bir aksaklığa karşı en az 14 gün güvenli hesapta bekletildikten sonra transfer ediliyor. Acaba dedim o parayı mı işletiyorlar 14 gün?
O da şey.
Ama diyor ki STK'ya aktarılacak tutarı hiçbir zaman kendi hesabımıza almıyoruz. Transfer tamamlandığında da STK onları bilgilendiriyormuş.
Hı.
gibi.
Evet. Gitti gidiyor %10 komisyon alıyor.
%10 mu? Evet. Vay be, çok daha azmış.
Dediğim gibi işte 100 liralık malı gitti gidiyor da sat, zaten gitti gidiyordaki insan sayısı daha fazla. Tamam mı?
Hı hı.
Sen o parayı vermek istiyorsun. Diyelim ki Toplum Gönüllüleri Vakfı'na, TGV bilmem neye vermek istiyorsun. Şimdi sen onlara diyorsun ki elimde şu cihaz var. İşte bebek kameraları var kullanmadığımız. Hı. Onları vereceğim diyorsun. Şimdi birincisinde bunun, bu senin bahsettiğin sitenin giden kişi sayısı daha azdır.
Hı hı.
Tamam.
Daha yeni kurulduğu için. Evet,
daha azdır. Hadi az bile olmasın. Senin kameranın bedeli de diyelim ki 100 lira.
Hı hı.
Burada sen o 100 liraya satmayı becerirsen 80 lirasını TGV göndereceksin. Gitti gidiyor da daha geniş bir kesim. Hadi neyse sattın, 100 liraya sattın. 90 lirasını gönderebileceksin. Aldığın 90 lira hesabına yattı. Yattıktan sonra git, evet, kredi kartını harca.
Ama ya bir yerde gene de bir trik var yani. Ben bunu çözemedim. Çünkü o zaman insanlar bunu yani düşünmüyorlar mı?
İşte düşünmüyorlar.
Hesabını yapmamışlar. Yapmıyor. Hani ne bileyim, hepsi burada gitti gidiyor. Bunlar ne kadar komisyon alıyor da ben bu kadar %20 koydum da. Bir de %100 dememiş bak. Onda demiş. Buradan bir hayal kırıklığına uğrattı. Ufuklar Can'a kitap almışlar. Hı-hı. İkinci bir tane okuma kitabı. İşte yani bir amaç için en nihayetinde gidiyor. Bağışlıyorsun. Evet.
Evet.
Neyse Ufuk, yorumlarını alırız.
Belki duymuşsundur. United Airlines'te geçen hafta çok büyük olay oldu.
Evet, bir yolcuyu böyle...
Yaka paça, evet. Kendi elemanlarından birisinin binmesi gerekiyormuş. Kimse gönüllü uçaktan inmiyor. Bunlar artık kurayla seçildiğini falan söylüyorlar. Ama Vietnam kökenli ama Çinli gözüken bir yolcuyu yaka paça atıyorlar uçakta. Tabi bu yolcular ne yapıyorsunuz falan diyor. Tabi artık devri aynı zamanda. Tamam. Sosyal medya devri. Aha. Herkes bunu videoya alıyor. Ve olan oluyor. Birincisi şöyle, yabancı yayınlarda yorumlar şu. Bu bir sınıf çatışması diyor. Yani sen business class'ta olduğun zaman asla böyle bir muameleye kalmazsın. Bu hani zengin ve yoksul arasında bir sınıf çatışması diye yabancı yorumlar var.
Ama bir uçakta o kadar ayrım yok. Sonuçta uçak bileti alabildiğine göre ne kadar hani yoksul olacak. Yani
hayır ama tamam, sonuçta bir business var. Bak, bir üst sınıf var. Bir de ekonomi var yani. Ve ekonominin içinde de eğer mesela gold falansa onlara da bu muamele yapılmıyormuş. Uçaktan çıkartma falan. Çünkü sen sık seyahat ediyorsun. Ama 40 yılda bir uçak kullanan bir ekonomi sınıfı yolcuysan bu muameleye kalma ihtimalin var diyor.
Nasıl, ben bir şey kaçırdım. Adama neden, yani adam kendisi mi inmesi gerekiyormuş da inmemiş?
Kimse gönüllü olmamış.
Niçin?
Çünkü uçak fazla bilet satmış havayolu. Bütün havayolları fazla bilet satar biliyorsun. Overbooking denir.
Evet, evet.
Ama herkes uçağa gelince uçakta yer yok. Bu koltuğuna oturmuş. Baştan birincisi board ettirmeyecek. Ettirdikten sonra herhalde kendi elemanının öncelik vermek istedi. Oturmuş yani, üzgünüm durumu. Gönüllü istemiş. Kimse gönüllü çıkmayınca açan adamı yaka paça atmaya çalışmışlar uçaktan. Adam çıkar, böyle zorla çıkartırken galiba başı
çarpmış, kanıyor,
kanıyor falan. Evet. İşte bunlar videoya alınınca böyle şeyler çıkmış. Birincisi işte dediğim gibi bir sınıf çatışması şeyi var diyor. Diğer konuda tabii bu sosyal medyaya yansıyınca şirketin hisse senetleri %3.3 en son değer kaybetmiş. Bu da galiba 750 milyon dolara denk geliyormuş. Evet, 750 milyon dolar yapınca CEO çıkıp çok özür dileriz falan demiş ama düşünsene 750 milyon yani dolar.
Bu adama böyle bir 2 sene 3 sene bedava uçak bileti versin, nereye gitmek istiyorlarsa. Ben dava açmıştır herhalde.
Bilmiyorum artık.
Çinli olduğum için beni seçtiler demiş.
Evet. O da şöyle bir zora tutmuş. Çin Amerika arasındaki en iyi yolcu United'daymış. Şimdi Çinliler de protesto ederse o hatta da zor duruma geçecek yani. Yani böyle bir haber.
Evet.
Bu haberlerin bağlantılarını paylaşırız.
Ben de bir haber okudum. Çok kısa. Yalnızca okuduğum zaman çok şaşırdım. İran'ın güneyinde Kirman şehrinde Mehmet bir kum fırtınası oluyor.
Hı hı.
artık nasıl bir kum fırtınasıysa, ki sen daha önce çöle falan gitmiştin, ben çöl görmedim. Şeyden kum fırtınasından sonra antik kent ortaya çıkmış. Yani düşünebiliyor musun fırtınayı? Ben buna, bu kısmına takıldım. Yani çanak çömlekler, kuru kafalar, hani bildiğin böyle filmlerde gördüğün her şey, kemikler, işte tuğla duvarlar, her şey ortaya çıkmış. Şimdi de bu ortaya çıkan ganimetleri diyeyim, kalıntıları taşımakla meşgullermiş artık müzeye falan.
Orada kumlar işte şey gibi, deniz gibi hareket ediyor. O kadar
yani dalgalar, tsunami gibi yani böyle olacak ki, ancak düşünsene.
Öyle öyle tsunami gibi değil, dalga gibi değil ama fırtına olduğunda çok büyük bir şey, çok fazla yer değiştirebiliyor fazla kum. Evet. Ben kum fırtınası da gördüm bu arada.
Metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Kum fırtınası içine kaldın mı?
Kalmadım.
Uzaktan.
Ama işte, Kahire'de kum fırtınası şehrin içine girdi. O zaman gördüm. Kıpkırmızı oluyor her taraf. Ya. Tabii otellerde falan kalıyorsun. Yok, çıkmıyorsun dışarı. Çıkmıyorsun.
Çok ben birden maceracı böyle. Evet. Bu arada ben bir şey diyeceğim. Kum fırtınasından sonra bir haber değil de gene böyle bakınıyordum. İşte bu Medium'da falan çıkıyor. Ohmygodfacts.com diye bir site var. Oraya yönlendirdi bir okuduğum bir başka site. Cucamelon diye bir meyve varmış, biliyor musun? Cutest fruit you will ever see diye.
En tatlı, şirin, şirin meyve.
Meyve görüp göreceğin. Aslında cucumber şey, salatalık değil miydi?
Salatalık ha. Ya.
İşte birazcık böyle salatalık tadında falan. Ama bakar mısın şuna?
İçi de karpuz mu?
Cucamelon demeden evet, karpuzu andırıyor. Çok az. Cucamelon. İçi dediğin gibi karpuz gibi. Dışı karpuzu andırıyor. Ama salatalık tadında. Ve birçok da böyle tarifler var. Cucamelon bruschetta yapabiliyorsun. Cucamelon radish salata yapabiliyorsun.
Bunu. Kabuğuyla yiyorsun yani bunu. Tabii, bu cucamelonu.
Tabii zaten o kadar küçük ki. Hani dedim ya, çok şirin.
Karpuz
küçük
gibi ama kabuğuyla.
Çok komik bir şey yani. Bir de cucamelon mojito'nun içine de konuyor. Yeşil yeşil, görmüş olduğun gibi. Gerçekten ben bu artık meyveye bayıldım. Bir gün tadarız inşallah.
Gelir ama o Türkiye gelirse fiyatı kaçtan gelir merak ediyordum yani. İtal meyve.
Evet. Buyur.
Bu sefer de bir makale paylaşayım. Bu böyle hani gelişim makalelerinden. Tabii Türkçe'de bazen şöyle amatör dediğin zaman bir şeyin aslında kötü olduğu. Yani daha böyle mesela amatör fotoğrafçı dediğinde
çok kötü fotoğraflar çekiyor.
Ha, giriş seviyesi falan. Ha. Ya da profesyonel fotoğrafçı dediğinde de çok uzman. Ama İngilizce'de bu çok farklı bir şey. Şimdi amatör demek aslında hobi olarak yapan, o işten para kazanmayan, profesyonel de tam tersi o işten para kazanan. Yani aslında profesyonel fotoğrafçı olup çok kötü bir fotoğrafçı olabilirsin.
Kesinlikle.
Amatör fotoğrafçı da olup çok iyi bir fotoğrafçı olabilirsin. Mesela bilmeyen varsa 500 piksel diye bir site vardır. O çoğunlukla amatör fotoğrafçılar tarafından kullanılan bir site ve çok çıkan güzel işler orada müthiş. Baktığında da yani küçümsemek için söylemeyeyim ama Anadolu'da da ben eğitim de vermişliğim var. Hani düğün fotoğrafçılarına Anadolu'da. Hani vasat fotoğrafçı da çok. Şimdi o yüzden de burada amatör veya profesyoneli iyi veya kötü olarak algılamamanız lazım. Bir, bu işten para kazanan veya para kazanmayan olarak algılamanız lazım. Ve şöyle demiş bu makale, İngilizce bir makale. Amatörler ve profesyoneller arasındaki 7 fark diye kendi hayatından ve farklı şeylerden örnek veren uzun bir makale. Ben sırf başlıklarıyla gireceğim. Amatörler işin netleşmesini bekler diyor. Profesyoneller aksiyona geçer diyor. Yani hiçbir şeyi için anı beklemez. Direkt aksiyona, harekete geçer
çok
diyor.
Çok mantıklı. Adam para kazanma derdinde. Yani onu keyfi yerine gelsin. Şöyle vakit geçsin. Beklemez. Vakit nakittir dediğimiz profesyoneller için herhalde.
Amatörler ulaşmaya çalışır diyor. Profesyoneller daha iyi olmak için çalışır diyor. Yani amatörlerin hep bir ulaşmak istedikleri hedef vardır diyor ve o hedefe ulaşmak için uğraşırlar diyor. Profesyoneller ise hep her zaman biraz daha iyi olmak için uğraşırlar diyor. Amatörler gerektiği kadar zaman ayırırlar, gerektiği kadar pratik yaparlar diyor. Profesyoneller hiç durmazlar diyor.
Dururlarsa para kazanamazlar.
Hayır, bu pratik yapma, kendini geliştirme aşamasında. Bu gene Türkiye'deki profesyonellere uyan bir şey değil bence.
Adamlar sadece işini yapıyorlar.
Evet, hani sadece işini yapıyor. Daha iyi olma çabası diye bir şey.
Hani bazen derler ya, amatör ruhun keşke devam etse. Hani amatör ruhunu devam ettirmedi. İşte o devamlı hani gelişeyim, öğreneyim, şöyle çalışayım. Ama işte para kazanma derdin olmayınca Mehmet. Hı. O amatör ruh çok keyifli bir şey aslında. Tabii. Değil mi? Mesela bak, ben şimdi seni tabii gözlemliyorum. Sen eskiden ne bileyim işte nude çekiyordun, model çekiyordun, başka bir şeyler çekiyordun, beni çekiyordun arada böyle. Mesela şu an hiç beni çekmiyorsun. Sen amatör yaşama bence geri dön. Hiç benim bir kalem yok yani bu son birkaç sene. Böyle bir para kazanma kaygısı da olunca, değil mi? İstemeden de bazı şeyleri çekebiliyorsun.
Hı hı, aynen öyle. Evet. Yani hiç hoşuna iyi para varsa her şeyi çekiyorsun.
Evet.
Madde 4. Amatörler hayallerini atlar, profesyoneller köprü kurar demiş. Buradaki kastettiği de şu. Bir mesela yazar varmış. Bu kişi de yazar. Bunu makaleye yazan. İlk iyi sattığı kitabı 45 yaşındayken, yani 45 yaşına geldiğinde 125. kitabını yazmış. 125. kitabı ilk defa gerçek satış rakamlarına ulaşmış. Yani iyi bir satış rakamına ulaşmış. Yani diyor ki ufak ufak ufak, yani bir hani köprü inşaattan kastediyor. Yani bir şeyi inşa etmek, yani adım adım adım ilerleyerek ulaşır diyor. Şeyler, amatörler hani ben bir şey yapayım bir anda ünlü olayım. Oradan kastettiği hani büyük bir şeye sıçramak, o onu kastediyor. Amatörler başarısızlıktan korkar diyor. Profesyoneller arar diyor. Yani aslında bu burada sanırım şöyle bir şey var. Hani Edison'un ünlü bir sözü vardır işte, bir ampulü bulduktan sonra, ki biz Edison'u çok sevmeyiz ama diyor ki ben başarısız olmadım, 10 bin tane farklı çalışmayan yolu buldum diyor. Hani ampul için çok her malzemeyi denemişler ya vakti zamanında. En azından ampulü vuran Edison ve ekibi, bunu biliyoruz yani. Ampul için çalışırken de her materyali denemişler. Elektrikle hangisi parlayacak diye. İşte 10 bin farklı yolda başarısızlığı gördüm diyor. Tabii amatörsen kimse sana hani, artık bir de sosyal medya devri işte, 500 piksele Instagram'a yükleyince kimse ilgi göstermeyince sen hoşuna gitmiyor, ya da insanlar kötü derse hiç hoşuna gitmeyecek bir durum. O yüzden de mümkün olduğunca uzak kaçıyorsun. Ama profesyonel çok umrunda olmuyor. Onu da deneyeyim diyor. Hani bazen sen ne yapıyorum ya, sen ben bir şey çekeceğim diyorsun, sen niye onu çekiyorsun diyorum. Ben de diyorum ki bir de onu deneyelim bakalım, bir şey olacak mı diyorum.
Zaten bir alttaki madde işte tam ona uygun. Profesyoneller portfolyo yapar, amatörler skill, yetenek, beceri,
evet,
inşa eder diyor. Sen aslında her ikisini yapıyorsun ve her zaman yaptın.
Sağ olasın.
Jede, bu gerçek, anlıyorum. Yani zevcansın diye söylemiyorum yani.
Sağ olasın, teşekkürler. Ve son madde, amatörler fark edilmek ister. Bu hani gene söylemiştim ya, sosyal medya olsun vesaire dikkat edin. Profesyoneller hatırlanmak ister.
Çünkü bir sonraki işini alsın. Şu işi iyi yapmıştı, dur bir daha profesyonel.
Evet, yani yaptıkları işlerle insanların aklında kalan olmak ister. Öteki hani fark edilmek anlık bir şey. Aa, bu çok güzel diyorsun. Öteki
türlü az sürebilir.
Evet. Ama hatta üstünden artık çok uzun zaman ünlü müzisyenler falan düşün. Adam, o kişi vefat ettikten sonra bile de ressamlar falan hala hatırlanmaları. Onların sonuçta birçok ressam, müzisyen hep profesyonel bu işle para kazanmışlar. Ha, para kazanmışlar, iyi kazanamamışlar. O onların devriyle alakalı, ama bugüne gelindiğinde hala hatırlanıyor olmaları işlerini vakti zamanda iyi yaptıklarının bir göstergesi.
Evet.
Evet. Senin haberine geçelim.
Bir yandan gözüm Poyraz'da da tam kalkacaktım. sefer. Uyuyakalk tekrar. Şimdi benim bir haberim çok enteresan geldi. Bunların bazılarını ben araştırıp bakacağım. Hı. Online courses, yani internet üzerinde online eğitimlerle ilgili. Bu Medium'da ben yakaladım bu haberi, gördüm. İlk yani 25 en çok rating alan online eğitimleri sıralamışlar burada makalede. Farklı kategoriler altında, mesela en iyi alışkanlıklar kategorisinde diyor ki işte perfect sabah, kusursuz sabah rutinlerini yaratmak üzerine online eğitim. Ya da ne demiş? İşte tembel nasıl olunur ve ihtiyacın olan alışkanlıklar nasıl yaratılır? How to be lazy, create the habits you need demiş. Mesela enteresan olanlar kariyer gelişimiyle, career development'la ilgili. Burada ilk rating alan eğitim şu, Seth Godin'in freelancer kursu.
Hmm.
Seth Godin's freelancer course demiş. İkincisi Simon Sinek. Bilmiyorum sen hiç duydun mu ama işte bundan fikirlerin esinlenmesi üzerine Simon Sinek.
Bunlar bedava şeyler mi? Eğitimler mi? Paralı mı?
İşte bak bunu bilemiyorum.
İşte neyse bir bakayım ben de şu freelancer course neymiş.
Seth
bir
bakayım. Godin.
Evet. Sonuçta enteresan. bizim alanımız yani.
Sizin alanınız.
Seth Godin'i de biliyorum. Çok ünlü bir pazarlamacı, dünyaca ünlü. Hatta Türkiye'ye gelmişliği de var. Turkcell getirmiş miydi? Turkcell'in bazen organizasyonları, yani senede bir Turkcell Days gibi bir şey. Ona geldi mi hatırlayamıyorum.
Kitabı var bizde.
Evet, kitabı var, blogu var, bir sürü şeyi var. Bunun galiba en Seth Godin'i ünlü yapan Purple Cow diye bir nosyon. Morinek. Şey diyor o Morinek şeyinde. Diyor ki sen bir diyelim ki işte Utah'da otomobille geçiyorsun. İşte bizde de düşün. Bir Karadeniz'de ilerliyorsun yolda. Sağlı sollu inekler var. Tamam mı? Görüyorsun ilk belki İstanbul'dan geçtiğin zaman ilk inek gördüğünde senin bir dikkatini çekiyor. Ama bakıyorsun yol boyunca sağda solda inekler var. Ama birden bir mor inek gördüğünde ne oluyor? Ne oluyor diyorsun. Ve hani bir bayağı bir süre dikkatini onda tutuyorsun. O yüzden de onun söylediği şu, yani bir topluluk içinde her zaman mor inek olun. Yani farklı bir şey yapın ki insanlar size baksın. Tabii freelancerlar açısından da muhtemelen o tarz bir konuları işliyordur. Ne dediğini bir merak ettim. Sen linki gönderince ben de ona ayrıca bakarım.
Ya bu hemen açıklamasına baktım da işte ilk olarak freelancer ne demek onu anlatmış. Daha sonra da kariyerinin freelancer olarak kariyerini kontrol altında tutmanın özelliklerini falan anlatmış. Fırsatlarından bahsetmiş gibi gibi. Şimdi bir tane daha var. Master your people skills demiş. Kendi insani ilişkilerini, becerilerini geliştirmek üzerine. Yine Seth Godin'in leadership ile ilgili bir workshop var.
Leadership falan benim artık takımım makamım olmadığı için benim alanıma girmiyor ama belki dinleyicilerimizden bu tarz konularda eğitim almak isteyenler olur. Tabii bu tür hep şeyler için bir İngilizce de şart.
Kesinlikle. Bir de leadership gene için duygusal zeka ile ilgili bir gene online eğitim var.
Yaratıcılık üzerine eğitimlerle.
Sen bunu duymuşsundur. Elizabeth Gilbert. Bu hani Eat, Pray, Love var ya. Roberts'ın oynadığı o filmin yazarı, kitabın yazarıymış. Sonra onun yaratıcılık workshop'ı.
Hande mikrofondan gene farkında olmadan uzaklaşıyor da uyarıp duruyorum gene açıldın diye.
Uyarma, dürtme şeklinde oldu. Sonra health and fitness'la ilgili var. İşte yoga, beyin sağlığı falan fıstık. Bir de klasik hani kilonu, aktif kilonu nasıl şey korursun bununla ilgili. Gene beyinle ilgili bir sürü meditasyon. Herhalde hiç meditasyonla ilgili bir online eğitim izim aklıma gelmez. Böyle paylaşırım bu linki. Detaylı anlatıyordu. Ben şimdi kısa kısa geçtim.
Tamam. Ben tasarım üzerine bir Medium'daki bir makale buldum.
Şimdi bunu biz videosunu izlememiş miydik bir belgesel?
Yok.
Tipografiyle ilgili.
Ha, şöyle bir şey. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim. Abstract Design diye,
evet,
Netflix'in bir belgeseli var. Onun bölümlerinden birinde bir tipografi uzmanı ve tasarımcı, bu ilan hazırlayan kişilerden birinin de bir program yapıyorlar. Çok tavsiye ederim. Tekrar ismini hatırlayamadım bu kişinin. Hangi bölüm olduğunu da bilmiyorum ama sonlara doğruydu sanırım. Zaten hani herkes burada, dinleyicilerimizin yüzde kaçı tasarımcıdır bilmiyorum ama kurumsal hayatta olan çoktur. Ve kurumsal hayatta insanlar sunum hazırlıyor. Ve sunumlarda da sunum teknikleri başlı başına bir konu. O ayrı bir şey. Ama onun dışında da seçilen fontlar, yazı tipleri çok ciddi önem taşıyor. Yani sırf benim veya da başka tasarımcıların konusu değil tipografi. Yani hayatta birçok yerde aslında artık elektronik bir düzende yaşıyoruz. İnsanlar fontlar seçebiliyorlar. İşte bu makalede fontların duygu aktarabildiği üzerine, bir İngilizce bir makale gene, font seçerek insanlara belli bir duyguyu aktarabildiğini söylüyor. Veya da mesela eğer grafik bir tasarım varsa sunumunda veya gösterdiğin görselde veya da bir telefon uygulaması mesela yapıyorsun ama oradaki görselliğe dikkatini çekmen gerekiyorsa mesela fontu çok basit tutman gerek diyor.
Hı hı.
Çok köşesiz, bu serif olmayan fontları seç. Evet. Olmayan fontları seçmen lazım diyor. Çocuklar kalınlar harfleri daha rahat okurmuş. O yüzden de çocuk kitaplarındaki harfler hep böyle kalın, evet, seçilirmiş. Çocukların, bu zaten deneylerle bulunmuş bir şeymiş. Çocukların kalın harfleri daha rahat ayırt edebileceği üzerine. Onun dışında bu seçtiğim makalede hangi fontun nasıl bir duygu aktarabildiğinden bahsetmişler. Ve hangi fontlar birbirleriyle hangi koşullarda daha iyi gidiyor. Hatta bedava indirebilecek fontlar var. Mesela Google'ın Google Fonts.
Hmm.
Google'ın karışmadığı şey yok. Google Fonts var ki ben de sitemizde şu anda onları kullanıyorum.
Diapolis'te.
35 mm'de, Diapolis'te de, ikisinde de Google Font kullanıyorum. Çünkü geniş bir seçenek var ve işte şununla şu font beraber gidiyor gibi, aynen hani şöyle diyeyim, hani avokado ile beyaz peynir iyi gider gibi, onun Google'da mesela öyle tavsiyelerde bulunuyor. Şu fontu seçtin, yanında şu iyi gider diyor. Sen mesela header'ını, yani başlığını bir font, Google font seçiyorsun. Altındaki metini başka bir font seçtiğin zaman birbirleriyle uyumlu gitmelerini sağlayabiliyorsun. Bu söylediğim makalede bunları anlatmış ve tasarımcılar için bazı önerilerde bulunmuşlar. Bunu da ilgilenenlerle paylaşırız.
Hı.
Evet.
Evet. Şimdi benim iki tane haberim var. Bunlardan bir tanesi. Sana bir önce bir soru sorayım Mehmet. Sen mesela lüks araç deyince ne yapılabilir de böyle bir araç böyle ultra lüks olabilir? Yani lüks otomobil anlayışının geldiği son nokta sence ne olabilir? Haberimden kopya çekme diye kapatıyorum.
Ya hani
teknik şimdi düşünme ama.
Hı?
Teknik.
Ben işte ben hep teknik düşünürdüm muhtemelen, işte kendi kendine giden falan filan diye düşünürdüm.
Onlar klasik oldu herhalde. Cenevre otomobil fuarına göndereceksin. Böyle lüks otomobil algısı.
Herhalde. Ama bunlar yapılıyor zaten, biliyorum. İçi mesela ahşap kaplama, tikacı mikacı olur. Koltuklar full deri olur. Bilmem ne derisi falan olur. Direksiyon öyle olur. Başka metal aksam, ona göre işte krom olur, bir şey olur. Daha ne yapacaksın yani, camlar, belki işte camlar otomatik kararır falan olur mesela, bir düğmeye basıp karartabiliyor olursun. Bu tarz şeyler olur.
Bak şimdi Rolls Royce tamam mı? Cenevre'deki otomobil fuarında elmas kaplamalı otomobil göndermiş.
Neresi elmas kaplamış?
Her tarafı.
Olur canım öyle. Hayır, şey.
Hayır, şöyle ki elmas kaplama boya, yani elmas tozuyla boyanmış.
Ha, tamam.
Ama elmas yani.
Hı.
Bakarsın parlaklığına ve bu araç sedan, hani bayağı büyük, uzun, Ghost Elegance modeli. Böyle bir hayalet gibi. Ama parıl parıl parıldıyor elmas topları.
Ben bu yeni aslında akım olan mat boyayı daha çok beğeniyorum. Hani şöyle.
Ben matı beğenmediğimi fark ettim.
Öyle mi?
Başta çok cazip geldi, farklı geldi ama birkaç model gördüm. içimi kararttı böyle. Çok soluk, çok mat yani. Böyle hatta bakımsız gibi geldi.
Allah Allah.
Evet.
Ben yani, mat siyahı çok beğendiğimi fark ettim. Şey gibi siyah. Geliyor böyle.
Tam da mat siyah gördüm işte. En son okula gidiyordum.
Şey gibi böyle.
Kara şimşek.
Kara şimşek değil de böyle hani Batman'in aracı gibi. Evet.
Yok. Benim arabada rengim çok klasiktir. Nedir? Lacivert severim. Evet. Üç ayrı renk seçeneği de varmış. İşte Mugello Red, Cobalto Blue ya da Mandarin olmak üzere. Enteresan. Şimdi diğer bir haberde bunu sen muhtemelen haberin var. Sony'nin fotoğrafçılık ödülleri diye.
Ha, evet, her sene yaparlar. Var, evet.
Şimdi bu senede finalistler açıklanmış. Güzellik algınızı değiştirecek fotoğraflar diye. Çok enteresan. Kareler var. Türkiye'den de bir kişinin fotoğrafı çıkmış.
Hep çıkar.
Emrah Karakoç.
Her sene Sony'den birkaç kişi hatta ama yani
bakar mısın?
Ödül almış çok Türk var Sony şeyinde.
Gerçi ben mesela bunu sevmedim açıkçası. Ama yani diğerlerine göre hani özgün, orijinal bir çalışma, çok güzel kareler var. Bunu da ben hem senin de ilgini çeker diye alayım dedim. Buna... Su altındaki mesela bak çok güzel. Camille Diaz'ın. Değişik. Bak sen mesela bunları çekiyorsunuz. Sizin çektiklerinizde bundan bir farkı yok. Göndersene Mehmet.
Tamam.
Senin yerine ben göndereyim. Sen bu tür şeylere hiç katılmıyorsun. Evet. Senin son haberini alalım.
Benim son haberimi almayalım. Bence
son iki haber.
Yok. 40 dakika neredeyse olmuş. Burada toparlayalım. Pazar akşamı bence bu bölümün sonuna kapatalım şimdi. 10 dakikalık bir yorum bölümü ekleyelim.
Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İşim olmaz.
Sonuç ne olursa olsun işin.
Sonuç ne olursa olsun. Evet çıksa da hayır çıksa da bizim yönetemediğimiz çok şeyler var. Bunların çok farkındayız. Ama ben kendime otosansür yapıp ben konuşmayacağım. Senin de konuşmamanı tavsiye ederim.
Bilmiyorum, bakarım böyle.
Bence hiç gereği yok. Yani hem bizim podcast'in formatından çıkmayalım, hem Türkiye'nin şu anki ruhuna uygun olmayacak şekilde konuşmayalım. Gerek yok. Bu şekilde kendimizi yıpratmaya diyorum.
Ben yıpranmıyorum ki.
Hayır, yıpratmak şey anlamında. Konuşuruz zaten tabii ki aramızda, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla. O ayrı bir şey. Hı. Ama bu şekilde sözlü ve yazılı bence geçmesin kayda. Boş.
Hande çok korkuyor yani kısaca bu şey.
Buna sadece korku denmiyor. Çünkü duyduklarımız, şimdi birçok dile getiremediğimiz siyasetin içinde olan kişiler var. Bizde hocalar var. İşte onların yorumları, birçok şey var ve başka akademisyen gene meslektaşlarımızın yaşadıkları var. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Çok netim bu.
Tamam, başka neyse bakarız.
Girişimci muhabbeti, Ayça Şen, bunlar böyle konuşalım. Havadan sudan konuşalım. Gerek yok. Tamam.
Tamam. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim.
Peki, olur. Benim için mesaim bitmedi. Hazır Poyraz da uyuyorken şimdi ben bir makalenin birkaç kısmını yazmam lazım.
Tamam.
Tamam.
Yarın da ben bunun edit kısmını
herkesin yapacağım. Herkesin sorumluluğu belli. Ben sonra yarın Poyraz'a...
Sen bana bağlantılarını gönderirsin.
Ben hemen şimdi gönderiyorum. Seni tamam. Hiç bekletmem.
Şimdi o zaman umarız bu podcast dinlediğinizde Türkiye için çok daha iyi günler olur diye ümit edeyim. O dileklerimle kapatayım ben.
Evet. Yeni bir aydınlanma çok diliyorum ben Türkiye'ye. Yaşayamadığı aydınlanmayı umarım pazar günü ayırdına varır da bazı şeyler değişir.
Ha.
Tamam.
Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Yorumlarınızı bekleriz.
Bu arada Patreon sistemini kurdum da yalan oldu. Ben lafı buraya bağlayayım. Yani iki tane patronumuz var. Başka da yok yani. İşte. Murat Bey de gayet güzel. Teşekkür ederiz kendisine de. Hem önerisi için hem aksiyon da almış sağ olsun. Anlatmış orada nasıl olacağını.
Ben sen ne olacağını söylemiştim. O yüzden evet, benim için sürpriz olmadı.
Ben şuna çok inanıyorum ama insanlar gerçekten gönülden istiyorlar. Daha kolay olsa bence kesin yaparlar. Şaka bir yana kendinize iyi bakınız.
Sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.
Müzik Arda Görgün.